Ayrım 16, sayfa 159. Baron istilası, Timur Soykan. Türkiye'de taç giyilirler. Aslında Kafkasya medyası çok uzun zamandır Türkiye'de üstlenmişti. Gazeteci Cengiz Erdinç 2000'lerden itibaren 43 kanuni hırsızın Türkiye'deki lüks otellerde ya da malikanelerde düzenlenen şotkalarda taç giydiğini yazdı. 2020'lerde ondan fazla kanuni hırsızın İstanbul ve Antalya'da yaşadığı biliniyordu. Ded Hasan'ın öldürülmesinden sonra başına 5 milyon dolar ödül konulan ve kayıplara karışan Rövşan Caniyev de Türkiye'de saklanıyordu. Dubai-İstanbul arasında sahte kimliklerle çok sayıda seyahat yapmıştı. Taraftarları onun efsanesini büyütmek için ona hayalet lakabını takıp kulaktan kulağa yaydılar. Bu sırada her mafya babası gibi kirli parayla yoksulları doyurarak suçlarını örtüyorlardı. Ded Hasan suikastından kısa süre sonra Rövşan Caniyev'in İstanbul'da öldürüldüğüne dair haberler dolaşıma sokuldu. Hepsi asılsızdı. Bu rivayetleri Rövşan Caniyev'in yaydığı da iddia edildi. Ded Hasan'dan sonra Rusya'daki pazarı kapışılıyordu. Azerbaycanlı çeteler adamlarını öldürüyor ve onların tezgahına konuyordu. 2010'larda Kafkas mafya grupları Türkiye'de cirit atmaya başlamıştı. Özellikle Azerbaycanlı kanuni hırsızlar Türkiye'deki derin bağlantıları sayesinde ayrıcalıklara ve devlet içindeki kirli unsurların üniformalı korumasına sahiptiler. Rövşan Caniyev de bu sayede İstanbul'da cinayet işleyecek kadar rahattı. Ded Hasan'ın öldürülmesinden 1 yıl 8 ay sonra hedefinde İstanbul'da yaşayan Azerbaycanlı bir kanuni hırsız vardı. Ali Bala Gamidov. Ali Bala Gamidov İstanbul'da taç giymiş ve kanuni hırsız olmuştu. 1972 Bakü doğumlu adama ihtiyar adam lakabı verilmişti. Uzun süre Ded Hasan ile birlikte çalışmış ve 14 kanuni hırsızın taç giymesini sağlamıştı. 2011 yılında Rusya'da uyuşturucu suçundan yakalanmış ve hapse girmişti. Bu sırada Rövşan Caniyev de aynı hapishanedeydi. Önceden tanışan iki kanuni hırsız cezaevinde ortaklık yaptı ve kumarhaneler kurdular. 7-8 ay sonra tahliye olan Ali Bala Gamidov ile Caniyev kumar işinden büyük servet kazanmıştı. Ancak bir süre sonra Caniyev Gamidov'un parasını çalmakla suçladı. Bunun üzerine Gamidov kendisini koruması için Nadir Salifov'un yani Loto Kuli'nin çetesine sığındı. O dönem Azerbaycan'da cezaevinde olan ama cep telefonlarıyla çetesini yöneten Loto Kuli, Ali Bala Gamidov'un artık kendisinin koruması altında olduğunu duyurdu. Gamidov Temmuz 2013'te yüklü miktarda parayla Rusya'dan İstanbul'a geldi. Burada gizlenebileceğini düşünmüştü. Salifov'un bağlantılarının kendisini koruyacağını zannediyordu. Diğer bir iddiaya göre ise Rövşan Caniyev, Ali Bala Gamidov'un kendisini öldürmek için İstanbul'a geldiğini düşünüyordu. Gamidov'un Ded Hasan'ın intikamı için gönderildiğine dair bilgiler almıştı ve onu öldürmeye karar vermişti. Hangisi doğru bilmiyoruz. Ama İstanbul bir kez daha yeraltı dünyasında çok önemli bir cinayetin sahnesi olacaktı. Son sözü Rövşan oldu. 18 Ağustos 2013. Ali Bala Gamido Bahçeşehir Spradon Quartz Evleri D1 bloktaki lüks evindeydi. Pazar günüydü ve sevgilisi Asiyat Alaşova ile sitenin havuzuna indiler. Onlar yüzerken bir minibüs güvenliği atlatarak siteye girdi. Minibüsten sopalar ve silahlarla inen 6 kişi Ali Bala Gamidov ile sevgilisini silah zoruyla havuzdan çıkartıp sopalarla dövdü. Bu sırada bir çete üyesi güvenlik görevlilerine silah doğrultmuştu. Çete üyeleri onlarca kişinin gözleri önünde Ali Bala Gamidov'a defalarca ateş etti. Ali Bala Gamidov ölürken sopa darbeleriyle yaralanan Asiyat Alaşova hastaneye kaldırıldı. Asiyat Alaşova ifadesinde Rövşan Caniyev kumardan kazandıkları parayı vermesini istiyordu. Ali bütün parayı kimsesiz çocuklara bağışladım dedi. Rövşan sürekli olarak onu öldürmekle tehdit ediyordu diye konuştu. Kurşunlandıktan sonra sevgilisinin başını bacaklarının üzerine koyduğunu anlatan kadın, Gamidov'un son sözünün rövşan olduğunu anlattı. Bu sırada mobeseleri ve sitenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis katillerin peşindeydi. Cinayet ekibi minibüsü Fatih'ten kiralamıştı ve iki gün Bahçeşehir'deki sitenin çevresinde gezerek keşif yapmışlardı. Peki Ali Bala Gamidov'un gizlendiği yeri nasıl bir ay kadar kısa sürede bulmuşlardı? Polis Gaffar isimli Azerbaycanlı bir istihbaratçının onlara yardım ettiğini tespit etti. İstanbul'da 5 yıldızlı bir otelde kalan istihbaratçı sadece Ali Bala Gamidov'un yerini belirlememiş, aynı zamanda keşif yapmıştı. Bilgileri Rövşan Caniyev'in sağ kolu olan Hacı Baba Talip Kanlı'ya vermişti. Ded Hasan'ın öldürülmesinden sonra ortalıkta görünmeyen Rövşan Caniyev ilk olarak bu cinayetten birkaç gün önce ortaya çıktı. Rövşan Aliyev adına düzenlenmiş sahte pasaportla Dubai'den İstanbul'a gelmiş, deri ticareti yapan bir iş insanının evinde yakın adamları Hacı Baba Talip Hanlu Zaur İsayev ile buluşmuştu. Tetikçiler de hazırlanmıştı. Polis cinayetten sonra bu adrese baskın düzenlediğinde ev boşaltılmıştı. Tetikçiler Ali Bala Gamidov'u öldürmek için yola çıktığında onlar da evi terk etmişti. Lotu Kuli'nin intikam yemini. Nadir Salipov'un ise Rövşan Caniyev'den hesap soracağına yemin ettiği kulaktan kulağa yayılıyordu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyasında şüpheli olarak şu isimler yazıldı: Türk vatandaşları Hidayet Görünen ve Ergin Dönmez, Azerbaycan vatandaşları Hacı Baba Talip Kanlı, Rövşan Aliyev veya Rövşan Caniyev, Zaur İsayev ve Vali Gambarlı. Yani henüz 2013'teki soruşturmada Rövşan Caniyev'in Rövşan Aliyev sahte pasaportunu kullandığı biliniyordu. Elbette Türkiye'de devletin içinde bağlantıları olmadan Caniyev bu kadar rahat hareket edemezdi. Üstelik bu cinayetten sonra da Rövşan Aliyev kimliği de Türkiye'ye gelip gitmeye devam edecekti. Hatta ölümü burada olacaktı. Kanuni hırsızın cinayetleri, çatışmaları Türkiye'de yıllarca devam etti. Ama soruşturma dosyalarına gizli bir el dokunuyor ve çoğu zaman failler bile yakalanmıyordu. Bazı olaylarda sadece tetikçi tutuklanıyordu. Rövşan Caniyev pusuya düşürüldü. 18 Ağustos 2016. Ali Bala Gamidov'un öldürülmesinin tam olarak 3. yıl dönümüydü. Saat 00.30 sıralarında Beşiktaş'taki 5 yıldızlı Konrad Otel'in valeleri Azerbaycan plakalı 2 Range Rover siyah cipi kapıya getirdi. Önemli konukların birazdan çıkış yapacağı söylenmişti. Rus mafyasının başına 5 milyon dolar ödül koydu Rövşan Caniyev, otelin lokantasındaki masadan kalktı. Türkiye'deki bir cinayetten, dünyada ise çok sayıda suçtan Interpol tarafından aranan adam, lüks otelde Türk vatandaşı Tahir Can ile yemek yemişti. Tahir Can'ın nakliyat şirketi ve Azerbaycan'da otelleri vardı. Yemekte Rövşan Caniyev'in yanında Bahçeşehir'de havuzda öldürülen Ali Bala Gamidov cinayetinin diğer şüphelileri Hacı Baba Talip Kanlı ve Zaur İsayev oturuyordu. Onlar otelin çıkışına doğru yürürken Caniyev'in koruması çevreyi kontrol ediyordu. Caniyev koruması ile birlikte Tahir Can'ın cipine bindi. İki yakın adamı ise diğer siyah cip ile onları takip edecekti. Caniyev bir hafta önce ailesini de İstanbul'a getirmişti ve her zaman yaptığı gibi evden çıkarken onların üzerine kapıyı kilitlemişti. Dışarıya çıkıp saldırıya uğramalarından korkuyordu. İki siyah cip otelin önünden hareket etti. Tahir Can cipi kullanıyordu ve Rövşan Caniyev onun yanındaki koltuğa oturmuştu. Sadece 50 metre sonra karanlığın içinde saklanan 3 tetikçi ortaya çıktı. Susturucu takılmış silahlarla Caniyev'in bulunduğu aracı taradılar. Normalde zırhlı cip ile gezen Caniyev'in bir günlük rehaveti ölümcül bir hataydı. 41 yaşındaki mafya babası Rövşan Caniyev vücuduna isabet eden 5 kurşunla öldü. Tetikçiler toplam 65 kurşun sıkmıştı. Arka koltukta oturan koruma da çok sayıda kurşunla yaralandı. Tahir Can ise birkaç sıyrıkla kurtulmuştu. Pusuyu kuranlar otelin yakınına park ettikleri otomobili bırakıp yayan kaçtılar. İstanbul'un göbeğindeki bu cinayetten sonra izlerini kaybettirmeyi başarmışlardı. Otomobil Antalya'dan kiralanmış ve iki gün önce İstanbul'a gelmişti. Kurşun delikleriyle dolu araçlarda yapılan aramalarda bir uzun namlulu silah, bir Glock marka tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Tetikçiler Rövşan Caniyev'in otele geleceğini önceden biliyordu ve bir gün önce keşif yapmışlardı. Karanlık gecede doğrudan onun Range Rover'da oturduğu koltuğa doğru ateş açmışlardı. Üstelik otelden çıkış anını biliyorlardı. Polis bir köstebeğin tetikçilere bilgi aktardığına emindi ama kanıt bulamadı. Otomobilin kiralandığı Antalya'ya cinayet bürosu ekibi gönderildi ama katiller yakalanmadı. Sadece Avrasya suç ağında değil, tüm dünya mafyası için çok önemli bir cinayet daha İstanbul'da işlenmiş ve faili meçhul kalmıştı. Çok yükseklerde onları koruyanlar var. Rövşan Caniyev'in üzerinden Rövşan Aliyev adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Yani Ali Bala Gamido cinayeti sırasında kullandığı kimlikti. Bu cinayetin diğer şüphelileri Hacı Baba Talip Kanlı ve Zaur İsaev ancak Caniyev öldürüldükten sonra onun yanında oldukları için yakalandı. Hacı Baba Talip Kanlı'nın Azerbaycan ve Rusya'daki 5 ayrı cinayet suçlaması ile Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı. Peki İstanbul'da bile cinayetlere karışmış, dünyanın önemli suç örgütlerinden birini yöneten bu adamları kim koruyordu? Bir cinayet işlenmediği sürece kentin en şaşalı yerlerinde vakit geçirip nasıl karanlıkta kalabiliyorlardı? Kırmızı bülten onlara nasıl işlemiyordu? Kanuni hırsızların devlet içindeki bazı güçler tarafından korunduğuna şüphe yoktu. Soruşturmalar hiçbir zaman mafya liderlerinin kravatlı koruyucularına uzanmadı ve uzanmayacaktı. Rövşan Caniyev'in cenazesi o dönem dünyanın en zengin isimleri sıralamasına yer alan Azerbaycanlı armatör ve turizmci Mübariz Mansimov'un özel uçağıyla memleketi Lenkeran'a götürüldü. Mansimov, Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle Türk vatandaşı olmuştu ve o dönem çete kurmaktan hükümlü eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a çok yakındı. Lenkeran'da on binlerce kişi tarafından karşılanan Rövşan Caniyev'in cenazesi babasının yanında toprağa verildi. Cenaze törenine bazı siyasiler ve çok sayıda kanuni hırsız katılmıştı. Bir süre sonra mafya babasına anıt mezar yapıldı. Buraya bu anıt mezarın resmi de konulmuş, altyazısı Rövşan Caniyev'in Azerbaycan'daki anıt mezarı. Mezarın ortasında bir heykel duruyor. Heykel babasının mı kendisinin mi bilmiyorum. Kenarlarında yıldızlı çelenkler var ve de çeşitli çiçekler. Arka fon bayağı yükseltilmiş mermerden yapılmış. Resmi kayıtlarda faili meçhul kalmış bir cinayetti ama Caniyev çetesi suikast emrini Nadir Salifov'un verdiğine emindi. İddiaya göre artık çetenin başında Rövşan Caniyev'in ağabeyi Namık Caniyev vardı. O ve adamları intikam yemini etmişti. Savaş tüm şiddetiyle devam edecekti. Hapiste büyüyen mafya, Lotu Kuli. Nadir Salifov 28 Ağustos 1972 tarihinde Gürcistan'ın Dmanisi bölgesinde doğdu. Üç erkek kardeştiler. Ağabeyi Namık ondan sadece bir yaş büyüktü. Küçük kardeşlerinin ismi Müşfik'ti. Ailesi Azerbaycan kökenliydi ve Salifov kardeşler henüz çocukken memleketlerine döndüler. Suç dünyasıyla tanışmaları daha erken oldu. Nadir ve Namık Salifov, Sovyetler Birliği'nin dağıldığı ve suçun sokaklara saçıldığı dönemde çetelerin içindeydi. 1990'ların başında çok sayıda olaya isimleri karıştı. Nadir Salifov 1995 yılında cinayet suçlamasıyla tutuklandı ama kısa süre sonra delil yetersizliğinden serbest kaldı. İki kardeş Lotu Bahtiyar lakaplı, Bahtiyar Kerimov ve Sabira Abatlı Hikmet lakaplı Hikmet Muhtarov'un adamlarıydı. Bu iki kanuni hırsızın adamları iken suç dünyasında yükselmeye başlamışlardı. Namık ve Nadir Salifo 1996 yılında rakip çetenin iki üyesini öldürdükleri suçlamasıyla yakalandı. 24 yaşındaki Nadir Salifov'un yakalandığında elinde otomatik bir silah vardı. Tıknaz ve güçlü adamın ömrünün yarısını kaplayacak hapishane hayatı o dönem başladı. Salifov kardeşler soruşturma ve yargılama sürecinde ifade vermedi ve işbirliği yapmadı. Bu yasal haydutlar dünyasına atılan ilk adımdı. Nadir Salifov cezaevinde örgütünü büyüttü, onun talimatıyla çete üyeleri dışarıda esnaf ve iş insanlarından haraç topluyor, tehdit, cinayetlerle suç pastasından pay alıyorlardı. Namık Salifov 2001 yılında cezaevinden tahliye oldu. Nadir Salifov ise 15 yıl hapse mahkum edildi. Cezaevinde gizli kumarhaneler açan Nadir Salifov, buradan ve çetesinden gelen parayla Azerbaycan hapishanelerinde hakimiyet kuruyordu. İddiaya göre dağıttığı yüksek rüşvetle koğuşuna kadınlar getirtiyordu. Eski Azerbaycan güzellik kraliçesinin bu kadınlar arasında olduğu öne sürüldü. 2005 yılında iki kanuni hırsız 28 yaşındaki Nadir Salifov'a hapishanede taç giyme töreni düzenledi ve Lotu Kuli yani yürek lakabı verildi. Artık kanuni hırsız ünvanı kazanmıştı. Bu sırada Azerbaycan polisi Lotu Kuli'nin hakimiyetini kırmak için hamle yaptı. O dönem Bakü Üniversitesi öğrencisi olan kardeşi Müşfik Salifov tutuklandı. Nadir Salifov çok sayıda cezaevinde isyan çıkardı, gücünü sergiliyordu. Başka cezaevine nakledilip soruşturma başlatılsa da hakimiyetini korudu. Haydutlar dünyasındaki temel kurallardan biri kanuni hırsızın kendisine bu ünvanı sağlayan kişiye saygılı olmasıydı. Ancak Lotu Kuli aynı cezaevinde kaldığı Sabir Abatlı Hikmet ile tartıştı ve ona el kaldırdı. Bu haydutlar dünyasında kabul edilmeyecek bir saygısızlıktı. Nadir Salifov'un kanuni hırsızlıktan çıkarılması için dışarıda şotka düzenlendi. Bu onun öfkesini büyütmüştü. Cezaevlerinde gücü çok büyümüştü ve Azerbaycan'daki tek kanuni hırsız benim diyordu. 2000'lerin başından itibaren Nadir Salifov ile çatışan Rövşan Caniyev ise Hikmet Muhtarov'la ittifak kurmuştu. Ama Det Hasan ve Rusya'daki bazı kanuni hırsızlar Nadir Salifov'u destekledi. Bu sayede gücü daha da artmıştı. Rusya'daki sebze meyve pazarını cüretkar saldırılarla ele geçiriyordu. Adamları pek çok adam kaçırma, fidye ve cinayet olayına karışmıştı. Nadir Salifov'un cezaevindeyken hedef aldığı Hikmet Muhtarov tarih olduktan sonra Moskova'ya yerleşmişti. 7 Nisan 2006 günü Moskova'daki Leningrad Caddesi'nde Mercedes otomobiline yürürken otomatik silahlarla taranarak öldürüldü. Bu cinayet Rövşan Caniyev ile Lotu Kuli arasındaki savaşta bir dönüm noktası olmuştu. Nadir Salifov, Rusya ve Kafkasların yanı sıra Orta Asya'daki suç örgütleriyle bağlantılarını geliştiriyordu. Ancak onun da Det Hasan'la arası bozulmuştu ve Rusya'nın mafya kralıyla rakip haline gelmişti. Cezaevinde zehir planı. Rövşan Caniyev ise cezaevindeki baş düşmanını ortadan kaldırmak istiyordu. 2009 yılında Nadir Salifov ile aynı hapishanede kalan Hikmet isimli bir adamla suikast için anlaştılar. Hikmet 300 bin doların ailesine verilmesi karşılığında Lotu Kuli'yi zehirlemeyi kabul etmişti. Para aileye ödendiği sırada Azerbaycanlı güvenlik güçleri takipteydi ve bu plandan Nadir Salifov'un haberi oldu. O dönem Nadir Salifov Rövşan'ın kafasını kopartacağım demişti. Rövşan Caniyev ile 2010 yılında giriştiği Dereotu Savaşı'nı önceki bölümlerde anlatmıştık. Rövşan Caniyev, Det Hasan cinayetiyle suçlanınca Nadir Salifov'un eline ezeli düşmanını yok etmek için büyük fırsat geçmişti. Rövşan Caniyev, İstanbul-Dubai hattında yaşarken savaşta buralara taşındı. Suikast girişimleri birbirini izledi. 2003'te önce Det Hasan, aylar sonra İstanbul'da Ali Balagamidov'un öldürülmesinden sonra Rövşan Caniyev hayalete dönüşmüştü. Lotu Kuli'nin çetesi ise Det Hasan'dan geriye kalan pazara konmak için Rusya'da cüretkar saldırılar yapıyordu. 2013 yılında kardeşi Namık Salifov da kanuni hırsız unvanı almıştı ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'da suç ağını yaymıştı. işkenceleri telefonundan izliyordu. Nadir Salifov iletişim teknolojisine mecburen ilgi duyuyordu. Çünkü cezaevinden adamlarını yönetmek zorundaydı ve iddiaya göre özel koğuşunda 6 tane cep telefonu vardı. Çetesinin toplantılarına görüntülü katılmakla yetinmiyor, rakiplerine işkence ve infazları telefonundan canlı olarak izliyordu. Sadece bir örnek. Refik Aybazov 2013 yılında kanuni hırsız olarak taç giymişti. Rus pazarlarında etkili bir isimdi ve Lotu Kuli ile aralarında bir rekabet oluşmuştu. Lotu Kuli'nin tetikçilerinden Elşan Mamadov alıkoyduğu Refik Aybazov'un kulağını keserken hapishanedeki Lotu Kuli bu anları cep telefonundan seyrediyordu. Refik Aybazov bu olaydan bir kulağını kaybederek kurtuldu ama ona işkence yapan Elşan Mamadov 4 yıl sonra silahlı saldırıyla öldürüldü. Bu savaşın sahnesi çoğu zaman Türkiye oluyordu. 2014'te yaşanan bir çatışmayı yıllar sonra Sedat Peker gündeme getirecekti. 2021 yılında Dubai'de çektiği devlet mafya siyaset üçgenini ifşa eden bir videoda Nadir Salifov'un çetesiyle rakip çetenin Edirne'de çatıştığını anlattı. Bu çatışma sırasında Nadir Salifov'un çetesinin bir polisi şehit ettiğini söyledi. Sedat Peker'in bu olayı bağladığı gelişmeleri daha sonra ele alacağız. 16. ayrımın sonu. Sayfa 168.